Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı İşte Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 1. Cilt. Yazarı Sinan Meydan. Türü araştırma. İnkılap Yayınları 2014.
6. Baskı.
ISBN nosu 978-975-10-3210-2. Bu kitap 356 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Temmuz 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. O nasıl yaptı, ötekiler nasıl yıktı? Devrim ve karşı devrim. Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet mucizesi, akıllı projelerin, akıllı projelerse Aklı Kemal'in, Atatürk'ün aklının bir ürünüdür. Aklı Kemal'in 1. cildinde yer alan Atatürk'ün akıllı projeleri şunlardır. Çağdaş Türkiye Projesi, Türk Ulus Devlet Millet Projesi, Rumeli Savunma Hattı Projesi, Ordu ile Siyaseti Ayırma Projesi, Spor ve Beden Eğitimi Projesi, Anadolu'nun İşgalini Önleme Projesi, Anadolu'ya Gizli Geçiş Planı, Örnek Çiftlikler Yeşil Cennet Projesi. Atatürk, akıllı projelerini geliştirirken tarihi tecrübelerden, Tanzimat'tan beri devam eden kırılgan ve kararsız Osmanlı modernleşmesinden, 15. yüzyılda başlayan Avrupa aydınlanmasından, Türk-İslam tarihinin aydınlık sayfalarından, okuduğu 5000'e yakın kitaptan ve Allah vergisi dehasından yararlanmıştır. Atatürk'ün akıllı projeleri, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra yok edilmeye başlanmıştır. Onun nasıl yaptığını, onun yaptıklarını ötekilerin nasıl yıktığını öğrenmek, gerçek Atatürk'ü tanımak ve Türkiye'nin gerçek kurtuluş reçetesini görmek için Aklı Kemal'i okumalısınız. Allah, aklını kullanmayanların üstüne pislik bırakır, yağdırır. Kur'an-ı Kerim, Yunus 100. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Mustafa Kemal Atatürk. Ben bu konuları daha gençliğimden beri düşünen bir insanım. Eğer size bu konuları yeni düşünmeye başladığımı söylersem inanmayınız. Mustafa Kemal Atatürk. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllar süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için sayısız devrimler. İşte Türk genel devriminin kısa bir ifadesi. Mustafa Kemal Atatürk. Sinan Meydan. 1975 yılında Artvin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Artvin Şavşat'ta, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. Atatürk, ön Türk tarihi ve yakın tarih çalışmalarına devam etmekte ve Bütün Dünya dergisinde yazmaktadır. Yayımlanmış eserleri şunlardır. 1. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İstanbul 2005. 2. Son Truvalılar, Truvalılar, Türkler ve Atatürk, İstanbul 2005. 3. Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuğun Deşifresi, İstanbul 2006. 4. Sarı Lacivert Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk, İstanbul 2006. 5. Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2, Köken, İstanbul 2008. 6. Atatürk'le Allah Arasında Bir Ömrün Öteki Hikayesi, İstanbul 2009. 7. Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Parola Nuh, İstanbul 2009. 8. Sarı Paşam, Mustafa Kemal, İttihatçılar ve II. Abdülhamit, İstanbul 2010. 9. Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Tezine, İstanbul 2010. 10. Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. Kitap, İstanbul 2010. 11. Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. Kitap, İstanbul 2011. 12. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri, 2. cilt, İstanbul 2012. 13. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 3. cilt, İstanbul 2012. 14. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 4. cilt, İstanbul 2013. 15. El Cevap, İstanbul 2013. www.sinanmeydan.com.tr. Neden Aklı Kemal? Bu Arapça tamlamayla kastettiğim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü hem onun aklı kemale ermiştir, yani o olgunlaşmış, mükemmelleşmiş bir akla sahiptir, hem de onun adı Kemal'dir. Bu nedenle o aklı kemaldir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında dilciler Arapça tamlamalarla yeni sözcükler türetmişlerdi. Ben de bu gelenekten yola çıkarak bugünlerin Atatürk karşıtı Arapçılarına onların anlayacağı dille seslenmek istedim. Onlara aklı selimle hareket eden Mustafa Kemal'in neler başardığını anlatmak istedim. Onlara aklı Kemal'i anlatmak istedim. Türkçe anlattığım anlamadılar, Arapça anlatırsam belki anlarlar diye düşündüm. Not: gerçek bir Türkçe aşığı olan Atatürk, 1930'larda Arapça Kemal adını Türkçe kale anlamına gelen kamal biçiminde yazıp söylemiştir. Gazi, yeni Türkiye'yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yaratmaya başlamıştı. Öyle bir zeka gibi, öyle bir düşünüş ve duyuş kabiliyeti gibi onun sabrı ve enerjisi olmadıkça ona benzeyemeyiz. Bir fıkrasından, bir hikayesinden, bir yazı veya nutkundan hemen anladığımızı sandığımız Gazi, aradıkça yeni bir sır verir. Yaklaşan bir dağ gibi büyür, asıl onu elimizle tuttuğumuz zamandır ki artık tamamını hiç göremeyiz. Falih Rıfkı Atay, Çankaya. Ön söz: Kemalizmden Atatürkçülüğe. 20. yüzyılın en etkili asker ve devlet adamlarından biri hiç şüphesiz Atatürk'tür. Atatürk, 1911-1922 yılları arasında aralıksız 11 yıl savaşmış, neyi var neyi yok bu savaşlarda kaybetmiş bir ulusu önce emperyalizmin, sonra da bağnazlığın ve geri kalmışlığın her türlü baskısından kurtarmıştır. Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesi ve bu mücadele sırasındaki stratejileri hiç şüphesiz derin bir aklın ürünüdür. İşte bu akılla şekillenen Türk devrimi Atatürk'ün adından dolayı Kemalizm olarak adlandırılmıştır. Atatürk, Cumhuriyet'e emanet ettiği gençlere tarihlerini doğru bir şekilde öğretmek için bazı bölümlerini bizzat kaleme aldığı 4 ciltlik lise tarih kitaplarında Kemalizm kavramına yer vermiştir. İlk baskısı 1932, ikinci baskısı 1933'te yapılan bu kitapların 4. cildinde Atatürk'ün 6 ilkesi açıklandıktan sonra şöyle bir değerlendirme yapılmıştır. İşte, yabancı yazarların büyük millet reisinin adıyla ilişkili olarak Kemalizm dedikleri Türk devrim hareketinin temel prensipleri bunlar. Bu prensiplere dayanan devlet sistemi, Türk milletinin tarihine, ihtiyacına, toplumsal bünyesine ve ülküsüne en uygun olduğu kadar, bütün dünyadaki sistemler içinde de en sağlam ve en mükemmel olandır. Tarih 4, İstanbul 2001, sayfa 188. Ünlü Türkçülerden Tekin Alp, Moiz Cohen, 1936 yılında Atatürk'ü ve Türk devrimini anlatan Kemalizm adlı bir kitap yazmıştır. Tekin Alp, kitabında Türk devriminden Kemalist devrim diye söz etmiştir. Kemalist devrimin kesin bir gelişime kavuşmasını ve rejimin tam anlamıyla yerleşmesini beklemek gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 Mayıs'ında Ankara'da toplanan 4. Kongresi dolayısıyla bunun gerçekleştiğini görmek olanağına erdik. Partinin en yetkili yöneticileri Kemalist devrimin artık en temel amacına ermiş bulunduğunu ve bundan sonra genel çizgileri artık bütünüyle ve kesin biçimde saptanan yükselişlerle dolu yolda ilerlemekten başka yapılacak bir şey kalmadığını bu nedenle resmen açıkladılar. Gerçekten de geriye Kemalist rejimin şimdiye değin oluşturduğu yapıtlara bir göz atacak olursak, rejimin gerçek yüzünü, olayların gerçekleştirilen yapıtların ve elde edilen sonuçların aydınlığı altında kolayca görür ve kavrarız. 1936 yılında yayımlanan bu kitabı, Atatürk'ün okumadığı veya en azından bu kitaptan haberdar olmadığı düşünülemez. Atatürk'ün en çok inanıp güvendiği kişilerden biri olan Mahmut Esat Bozkurt, ilk defa 1937'de basılan Atatürk İhtilali adlı kitabının Ek 15 adlı bölümünde Kemalizm'den söz ederek Kemalizmi diğer akımlarla karşılaştırmıştır. Kemalizm, Kemalizm ve komünizm arasındaki ayrılık, Kemalizm ve milli sosyalizmin ayrılıkları, birleştikleri noktalar, Kemalizm ve faşizmin ayrıldıkları noktalar, komünizmin aksak tarafları. Mahmut Esat Bozkurt, dünyadaki bütün doktrinlerin en güzel yanlarını alarak Kemalizm doktrininin yaratıldığını belirtmiştir. Kemalizm kavramı, 9 Mayıs 1935'te toplanan CHP 4. Genel Kongresi kapsamında şu şekilde yer almıştır. Yalnız birkaç yıl içinde değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yansıtılmıştır. Partinin güttüğü bu esaslar Kemalizm prensipleridir. Cumhuriyet Halk Partisi programı Ankara 1935. Görüldüğü gibi yeni rejim açıkça Kemalizm, daha doğrusu Atatürk'ün ifadesiyle Kamalizm olarak adlandırılmıştır. Böylece Kemalizm, Türk ulusunun geleceğine egemen olan bir ideoloji durumuna gelmiştir. Atatürk'ün kendi el yazısıyla 1937'de yazdığı ve CHP 1939 program çalışmaları başlığıyla yayımlanan belgede, 1935 kurultayınca saptanan fikirler de bu programa alınmıştır. Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir ifadesi yer almaktadır. Anıtkabir Arşivi, dosya No. 1091'den aktaran Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 3, 6 Ok, İstanbul, 1999, sayfa 110-111. Kemalizm kavramı Atatürk döneminde çok yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Sadece Atatürk ve Atatürk'ün yakın çevresindekiler, gazeteciler, yazarlar değil, milletvekilleri de sıkça Kemalizm kavramını kullanmıştır. Örneğin 1931 yılındaki meclis oturumlarından birinde Denizli mebusu Mazhar Müfit Bey, Kansu, demokrasiyi anlamada Kemalizm okulunu çocukları olduklarını, demokrasiyi memleketi mutluluğa ve vatandaşlığın esenliğine götüren Kemalizm demokrasi olarak tanıdıklarını, Kemalizm basın özgürlüğünü kutsallaştırmakla beraber basın yoluyla vatandaşların öteki haklarına saldırılmasını da hoş görmediğini belirtmiştir. Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2, 1931-38, İstanbul 2009, sayfa 25. 1936'da CHP Sekreteri Recep Peker, görevden ayrılırken yayımladığı bildiride, "Hepimiz için en büyük şeref son nefese kadar Kemalizm eserinin sadık hizmetçisi kalmaktır." Adı geçen eser, sayfa 211. Celal Bayar, 1 Kasım 1937 tarihli meclis konuşmasında birkaç yerde Kemalist rejim ifadesini kullanmıştır. Kemalist rejim, mülkiyeti, kişisel çalışmayı, çalışma değerini ekonomik politikasının esası olarak almaktadır. Kemalist rejim, ekonomiyi bir teknik diye kabul etmektedir. Fakat Kemalist rejim, ulusal çıkara uymayan sürekli bir kişisel çıkarı da kabul etmemektedir ve etmeyecektir. Kemalist rejim, karakteri yapıcı ve yaptırıcı olmaktır. Adı geçen eser, sayfa 301-302. 1930'larda Nuri Genç, Hatay'da Kemalist Hatay adlı bir gazete çıkarmıştır. Adı geçen eser, sayfa 320. Atatürk'ün ölümünün hemen ardından Kasım 1938'de yapılan ilk meclis toplantısında birçok milletvekili Atatürk'ten ve eserinden söz ederken Kemalizm kavramını kullanmıştır. Örneğin Konya milletvekili Fuat Gökbudak, "İki Mustafa Kemal vardır. Biri herkes gibi vücudu olan bir Mustafa Kemal'dir. Öbürü Türk tarihini sonsuzluğa kadar sürdürecek olan Kemalizmin Mustafa Kemal'idir. Kemalizm yolu hasta ve yenik uluslara can veren bir hayat suyudur." Adı geçen eser 355 sözleriyle aynı zamanda Kemalizmin en güzel tanımlarından birini yapmıştır. Aynı toplantıda Kütahya Milletvekili Neşit Hakkı Ulu, Kemalizm'den, "Halk topluluklarını kölelikten kurtaran, şeref ve haysiyete ve erdeme dayanan cumhuriyet ile Doğu dünyasında vicdanların özgürlüklerine ve özgür düşüncelere dayanan Kemalizm sonsuzluğa kadar yaşayacaktır." diye söz etmiştir. Adı geçen eser sayfa 357. Eskişehir Milletvekili İstimat Özdamar ise "Yaşasın Türklük, yaşasın Kemalizm ideali" demiştir. Adı geçen eser sayfa 361. Aynı toplantıda Celal Bayar bu sefer Kemalizm'den şöyle söz etmiştir. "Milletimizin 15 yıldan beri denenen Kemalizm rejiminin kendisine verdiği huzur ve sessizlik içerisinde çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor. Ulusal sınırları içinde mutlu olmak isteğindedir." Adı geçen eser sayfa 363. Bütün bu örneklerden de açıkça görüldüğü gibi 1930'lu yıllarda genç cumhuriyet rejiminin adı Kemalist rejimdir. Peki ama Kemalizm nedir? Kemalizm Türk devrimidir, tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, halkçılık ve devrimciliktir. Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır. Kendi tarihinden beslenmek, kendi diline sahip çıkmaktır. İnsan sevgisi, doğa dostluğu ve barışseverliktir. Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sağlayabilmektir. Atatürk'ün ifadesiyle bizi yutmak isteyen emperyalizme ve bizi mahvetmek isteyen kapitalizme baş kaldırabilmektedir Kemalizm. Kemalizm, tabiri olarak Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiltere ve Fransa gibi emperyalist ülkeler tarafından kullanılmıştır. 1918'den itibaren Anadolu'yu işgal eden İngiltere ve Fransa, Anadolu'da Mustafa Kemal önderliğinde gelişen Türk Kurtuluş Savaşı'ndan Kemalist hareket, bu harekette Mustafa Kemal'in yanında yer alanlardan da Kemalistler olarak söz etmiştir. Kullanım örnekleri için bakınız Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi, İstanbul 2008, sayfa 824 ila 832. Bu bakımdan Kemalizm, her şeyden önce anti-emperyalistleri, ulusal direnişçileri, millicileri anlatan bir kavramdır. Bu nedenle Kemalist olmak, her şeyden önce anti-emperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir. Örneğin, aşağıdaki fotoğrafta Kurtuluş Savaşı sırasında İzmit'te İngilizler tarafından kurşuna dizilen bir Müslüman Türk görülmektedir. Bu fotoğrafın arkasında İngilizce aynen şu cümle yazılıdır: Execution of a Kemalist Turk at İzmit. Yani İzmit'te bir Kemalist Türk'ün idamı. En yaygın Cumhuriyet tarihi yalanlarından biri, Atatürk'ün sağlığında Kemalizm kavramının kullanılmadığı biçimindedir. Oysa ki Atatürk, daha önce örneklendirdiğim gibi, Kemalizmi Türkçe kale anlamında Kamalizm olarak bizzat kullanmıştır. Doğan Avcıoğlu, Kemalizmi iyi anlamak gerek başlıklı yazısında şu değerlendirmeleri yapmıştır. Kemalizm, her şeyden önce bazılarının batılılaşma adını verdikleri tanzimatla birlikte başlayan uydulaşma ve sömürgeleşme sürecine karşı milliyetçi bir tepkidir. Bu tepki, daha Namık Kemal günlerinde Avrupa neden üstün, Türkiye Avrupa gibi üstün duruma nasıl gelebilir sorusuna cevap arama biçiminde ortaya çıkmıştır. Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi vatansever düşünürler bu soruyu cevaplandırmaya çalışmışlardır. Namık Kemal, kurtuluş yolu olarak içeride şeriat düzeninden ayrılmayalım, Avrupa'nın demir yolunu buhar makinesine alalım görüşünü ileri sürmüştür. Ziya Gökalp, Harsa, kültüre bağlı kalma, medeniyeti ithal etme formülüyle bu düşünceyi geliştirmiştir. Fakat her iki milliyetçi düşünürün de emperyalizmin boyunduruğu altında açık pazar haline getirilmiş ülkede medeniyet ithalinin nasıl mümkün olacağı hususunda açık bir fikri yoktur. Emperyalizm, sömürgeleştirdiği bir ülkenin medeniyet ithaline yani sanayileşmesine ve kalkınmasına elbette müsaade etmeyecektir. Medeniyeti getirebilmek için her şeyden önce emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak gereklidir. Bugün için de geçerli olan bu gerçek ilk kez Atatürk tarafından tam bağımsızlık ilkesiyle ortaya atılmıştır. Tam bağımsızlık, duygusal bir milliyetçi talep değil, kalkınmanın ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın vazgeçilmez ön şartıdır. Pekala, bağımsızlık elde edilince kalkınma nasıl gerçekleşecektir? Alt ve üst yapısıyla feodal olan bir düzen üzerine buhar makinesi ve lokomotifiyle medeniyeti ithal edip yerleştirmek mümkün müydü? Namık Kemal ve Ziya Gökalp bunun mümkün olabileceğini düşünmüşlerdir. İlk kez Atatürk, feodal yapı üzerine sanayi uygarlığı aşılanamaz. Uygarlığa giden yol, içeride düzen değişikliğini gerektirir, tezini açıkça ortaya koymuştur. Doğan Avcıoğlu, Kemalizmi iyi anlamak gerek, Devrim, sayfa 4, 11 Kasım. Kemalist tez kısaca şundan ibarettir. Bağımsızlık içinde devrim yoluyla düzen değişikliğini gerçekleştirmek ve kısa sürede çağdaş uygarlığa ulaşmak. 11 Kasım 1969 Doğan Avcıoğlu Yön ve Devrim Yazıları İstanbul 2006 sayfa 646. Kemalist tez kısaca şundan ibarettir. Bağımsızlık içinde devrim yoluyla düzen değişikliğini gerçekleştirmek ve kısa sürede çağdaş uygarlığa ulaşmak. Adı geçen makale sayfa 646. Kemalizm bir doktrin midir, bir ideoloji midir? Tartışması hep devam etmiştir. Nitekim partinin bir doktrini olsun diyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na Atatürk, "Donarız çocuk," demiştir. Atatürk'ün bu yanıtından hareket edenler Kemalizmin bir doktrin olmadığını, hatta Atatürk'ün Kemalizme bile karşı olduğunu ileri sürmüştür. Oysa ki Atatürk bu sözleriyle Kemalizme değil, Kemalizmin dogmatikleştirilmesine karşı olduğunu ifade etmek istemiştir. Kemalizmin temel ilkeleri hiç tartışmasız Atatürk'ün 6 ilkesidir. Kemalizmin en temel ilkesi ise sürekli değişim olarak tanımlanabilecek olan devrimciliktir. Bu nedenle Kemalizm asla dogmatik ve değişime kapalı bir anlayış değildir. Atatürk bu gerçeği Kasım 1937'deki meclis konuşmasında şöyle ifade etmiştir. Dünyaca malum olmuştur ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı gökten ve görünmez dünyadan değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, varından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi, Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür. Kadrocular Kemalizmi tanımlamak istemişlerdir ama Kemalizmin sosyokültürel boyutunu neredeyse hiç dikkate almamışlar, konuya sadece ekonomik açıdan bakmışlardır. Kemalizm genellikle 6 ilkeye hapsedilmiştir. Kemalizmin en doğru tanımlarından biri 1960'da Profesör Doktor Bedia Akarsu tarafından yapılmıştır. Akarsu, Kemalizmin Türk aydınlanması olduğunu açıklamıştır. Profesör Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizması kitabında Kemalizmin Türk aydınlanması olduğu tezini ayrıntılandırmıştır. 1983'te Profesör Doktor Macit Gökberk'in Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk yazısı bu tezi daha da geliştirmiştir. 1994'te Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı adlı kitabında Kemalizmin sosyokültürel boyutuna vurgu yaparak Kemalizmin aydınlanma hareketi olduğunu ileri sürmüştür. 1969'da Doğan Avcıoğlu, Kemalizmi iyi anlamak gerek adlı yazılarında Kemalizmin anti-emperyalizm ve çağdaşlaşma hareketi olduğunu belirtmiştir. Uğur Mumcu da 1980'lerde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarında Kemalizmin anti-emperyalist ve çağdaşlaşmacı yönüne sıkça vurgu yapmıştır. 1981'de Atilla İlhan, Hangi Atatürk adlı kitabında Kemalizmin anti-emperyalist yönüne dikkat çekmiştir. Kemalizm, emperyalizme karşı tam bağımsızlık ilkesiyle ulusal mücadeleyi, geri kalmışlığa karşı akıl ve bilim ile çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ideolojidir. Kemalizm, ulusal bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan evrensel bir ideolojidir. Emperyalizmin olanca şiddetiyle geri kalmış ulusları ezdiği bugünün dünyasında tüm ezilen ulusların tek kurtuluş reçetesi Kemalizm'dir. 1954'ten beri duyduğumuz Kemalizm devrini tamamlamıştır, Kemalizm öldü, Kemalizm çağ dışıdır gibi yobaz, liboş değerlendirmelerin hiçbir bilimsel değeri yoktur. Çünkü Kemalizmin iki temel özelliği, anti-emperyalizm ve çağdaşlaşma, hiçbir dönemde etkisini yitirecek gibi görünmemektedir. Doğan Avcıoğlu, Kemalizmin henüz tamamlanmadığını şöyle ifade etmiştir. Türkiye, politik bağımsızlığını ekonomik bağımsızlık temeline oturtarak tam bağımsızlığını gerçekleştirmiş, feodalizmin ülke çapında alt ve üst yapılardaki etkilerini kesinlikle silmiş, geniş kitleleri ekonomik özgürlüklerine kavuşturmuş ve kalkınmasını tamamlamış bulunsaydı, bu eleştiriler bir ölçüde geçerli sayılabilirdi. Oysa bağımsız, kalkınmış, uygar ve gerçekten demokratik bir Türkiye, dün olduğu gibi bugün de bütün halkçı ve ulusçu güçlerin ortak özlemini teşkil etmektedir. Kemalizm bu ortak özlemin ifadesidir. O halde Kemalist devrim daha tamamlanmamış demektir. Devrimcilerin baş görevi ulusçu ve halkçı güçlerin bu ortak özlemini bir an önce hayata geçirmeye çalışmak olmalıdır. Adı geçen makale sayfa 645. Kemalizm kavramı birilerini hep rahatsız etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci emperyalistleri ve işbirlikçi İstanbul hükümetlerini, Kurtuluş Savaşı sonrasında gerici yobaz cumhuriyet düşmanlarını, bugünse karşı devrimci ikinci cumhuriyetçileri korkutan bir kavramdır Kemalizm. Atilla İlhan bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. Onlar Kemalist'e özellikle içerliyorlar çünkü o Atatürkçüden farklıdır. Adını 20'li yılların ateş, barut ve kan emperyalist öfkesinden almıştı. O, müdafaa-i hukuk mücahididir ki aynı zamanda Türkçü ve anti-emperyalist, Bolşeviklerle de dosttur. Onlara ecnebi ajanslar Kemalist diyor, Kemal'in adamları anlamında. Atatürkçü deyimi bir kere Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk olduktan, daha ilginci ebediyete intikal ettikten sonra ortaya çıkmıştır. Daha çok İnönü Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasal tavrına ve tutumuna yakıştırdığı bir etiket bu. Anti-emperyalizme geçilmiştir. Türkçülüğün yerini Yunan-Latin söylemi alır. Bolşevik Rusya ile kara gün dostluğu sona eriyor. Kemalizm ve Kemalist kavramları üzerinde spekülasyona kalkışan acemi takımı kimseyi kandıramaz. Kemalist, aynen Mustafa Kemal Paşa gibi Türkçü, anti-emperyalist ve solcudur. Atatürkçü ise batıcı, komprador, kapitalist ve liberaldir. Yoksa kestirmeden tanzimatçı mı demeliydim? Anadolu ihtilalini yaşamış olanlar Kemalistlerdi. Onu ilkel, tek yönlü bir irtica düşmanı laikliğe indirgeyenler Atatürkçülerdir. Yani Gazi'nin söylemini de, eylemini de sürekli tahrif eden, unutturan ve yozlaştıranlar. Attila İlhan, Hangi Atatürk? 8. Baskı, İstanbul 2010, sayfa 411-413. Gerçekten de Kemalizm korkusu zaman içinde Kemalizmin yerine yeni bir kavram icat edilmesine yol açmıştır. İlk kez 1954 yılında gündeme gelen bu kavramın adı Atatürkçülüktür. Irkçı bir antikomünist olan Arın Engin, 1954 seçimlerinden önce Atatürkçülük, Moskovluk ve Türklük savaşları ve 1954 seçimlerinden sonra Atatürkçülükte Dil ve Din adlı kitaplarını yazmıştır. Her iki kitap da Atatürk'ü tipik Amerikan propagandasına oturtan kitaplardır. Cenk Yaltırak, Kemalizm ne zaman ve kimler tarafından yazıldı? Atatürkçülük kimler tarafından icat edildi? Kemalizm düşmanlığının çeşitleri. Aydınlanma 1923, yıl 8, sayfa 51, 2008 kış, sayfa 10. Her iki kitapta da Atatürkçülük, antikomünizm ve batılılaşma olarak tanımlanmıştır. Atatürk'ün sağlığında hiçbir zaman kullanılmayan Atatürkçülük kavramı, 1954'ten itibaren kullanılmaya başlanmış, bu kullanım zaman içerisinde Kemalistlerce de benimsenmiştir. Örneğin Atatürk'ün partisi CHP, 1954'teki 10. Büyük Kurultayında Kemalizm yerine Atatürk yolu kavramını kullanmaya karar vermiştir. Böylece CHP de Kemalizm'den vazgeçmiştir. Atatürk'ün bir dogma haline getirmemeye çalıştığı ve Kemalizm diye adlandırdığı sistem, 1954'ten sonra Atatürkçülük adı altında dogma haline getirilmiştir. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bu dogmalaştırılmış Atatürkçülük bir de resmi ideoloji yapılmıştır. 1980'lerde Kemalizm yerine Atatürkçülük, Kemalizmin en temel özelliği olan devrimcilik yerine de inkılapçılık kavramlarını kullanmaya başlamıştır. Türkiye'nin küçük Amerika olma yoluna girdiği Özal döneminde Atatürkçülük, batılılaşma, serbest piyasa düzeni, komünizm düşmanlığı olarak tanımlanmış, Kemalizmin anti-emperyalizm, akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşma olduğu gerçeği adeta toplumdan gizlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte Kemalizm'den söz eden Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınlarsa öldürülmüştür. Kemalizm kavramından rahatsız olanların icat ettiği Atatürkçülük kavramı, asker sivil Kenan Evren, Turgut Özal, 12 Eylülcülerin tasarladıkları Amerikan etkisindeki yeni Türkiye'ye zarar vermeyecek şekilde içi doldurularak okullarda zorunlu Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersi olarak okutulmuştur. 1980'lerde Atatürk karşıtlarının yarattığı Atatürk dogmasına, 1990'larda yine Atatürk karşıtları saldırmaya başlamıştır. Gerçek Kemalistlerse bir köşede bu kukla tiyatrosunu seyretmiştir içleri yanarak. Artık bu kukla tiyatrosuna seyirci kalma zamanı çoktan geçmiştir. Artık eyleme geçme, gerçekleri kamuoyuyla paylaşma zamanıdır. Atatürk düşüncesine vurulmuş ilk ve en büyük darbe, 50 yıl önce bir kavram operasyonuyla Kemalizm yerine Atatürkçülük kavramının getirilmesidir. Böylece zaman içinde Türkiye'de Kemalizm'den korkan Atatürkçüler ortaya çıkmıştır. Gerçek şu ki, Atatürk'ün sağlığında Atatürkçülük kavramı yoktu, Kemalizm vardı. Atatürk'ten sonra birileri tam bağımsızlık, anti-emperyalizm gibi anlamları olan Kemalizm'den kurtulmak için batılılaşma ve din karşıtlığı anlamını yükledikleri Atatürkçülük kavramını icat etmişlerdir. Bu süreçte Kemalizm kavramının içini de Atatürk'e tapınmak olarak doldurmuşlardır. Kendinizi Kemalist veya Atatürkçü olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak Atatürk'ün izinden yürüdüğünüzü iddia ediyorsanız her şeyden önce tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist ve akılcı olmalısınız. Kemalizmi doğru anlamak için Kemalizmin arkasındaki aklı, Mustafa Kemal'in aklını, yani aklı Kemal'i anlamak gerekir. Türk devrimi, aklı Kemal'in bir ürünüdür. Atatürk, Türk devrimini gençlik yıllarından itibaren planlamaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün akılla planladığı projelerin belli bir sistematik içerisinde düşünceden uygulamaya geçirilmesiyle kurulmuştur. Cumhuriyet mucizesinin sırrını çözmek için öncesiyle ve sonrasıyla Atatürk'ün akıllı projelerini bilmek gerekir. Aklı Kemal'in birinci cildinde yer alan Atatürk'ün akıllı projeleri şunlardır. 1. Çağdaş Türkiye Projesi. Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl planladığı, Türk devriminin özellikleri, Türk devriminin yerli kökleri. 2. Türk Ulus Devleti, Millet Projesi. Atatürk'ün millet ve milliyetçilik anlayışı, dönme, devşirme saltanatına karşı verilen mücadele, halkın iktidarının kurulması, birleştirici, bütünleştirici millet formülü, ırkçılığın reddedilmesi, Türk Ulus Devlet Projesi'nden Büyük Orta Doğu Projesi'ne nasıl geçildiği. 3. Rumeli Savunma Hattı Projesi. Atatürk'ün 1913 Balkan Savaşı sırasında hazırlayıp Osmanlı'nın askeri ve sivil yetkililerine gönderdiği planın ayrıntıları. 4. Ordu ile siyaseti ayırma projesi. Atatürk'ün gençliğinden beri ordu ile siyaseti birbirinden ayırmak için verdiği mücadelenin bilinmeyenleri. 5. Spor ve beden eğitimi projesi. Bir asker ve devlet adamı olan Atatürk'ün Osmanlı genç derneklerinden esinlenerek hayata geçirdiği spor ve beden eğitimi projesi. Atatürk'ün spora ve spor yönetimine verdiği önem, Genç Cumhuriyet'in spor politikaları, Türk Spor Dergisi, Atatürk'ün spor kulüplerine verdiği önem. 6. Anadolu'nun işgalini önleme projesi, İskenderun Adana savunma planı. Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı günlerde, Kasım 1918'de Adana ve İskenderun civarında yaptığı direniş hazırlıkları ve Anadolu'nun işgalini önlemeye yönelik planları. 7. Anadolu'ya gizli geçiş planı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan önce Yaveri Cevat Abbas Bey ile birlikte hazırladığı Gebze-Kocaeli yolu üzerinden Anadolu'ya hızlı geçiş planının ayrıntıları. 8. Örnek Çiftlikler, Yeşil Cennet Projesi. Atatürk'ün orman, ağaç ve doğa sevgisi, Atatürk Orman Çiftliği'nin ve örnek çiftliklerin kuruluş amacı, Atatürk'ün Yalova'daki yürüyen köşkünün öyküsü, Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk'ün Örnek Çiftlikler Projesi'nin yok edilişi. Aklı Kemal'in sizlere ulaşmasında büyük katkıları olan İnkılap Kitabevi çalışanlarına, gece boyu uyumamakta direnen 5,5 aylık kızım İdil Maya Meydanı besleyerek, oynatarak ve susturarak bana en büyük desteği veren sevgili eşim Özlem Akkoç Meydan'a teşekkürü borç bilirim. İyi okumalar. Sinan Meydan, Başakşehir, İstanbul, 2012. Birinci ayrımın sonu, sayfa 25.